Ayrım 16.
Perize'nin sesi hırslıydı. Biraz daha yükseltti. Bırak bu her şeyi bilen adam rolünü. Söylenenlerde bir gerçek varsa sarıl o gerçeği. Güçlendir kendini. Yok eğer varsa üstesinden gelebileceğin bir yanlış, o zaman kullan bilgini, kullan deneyimini ve üstüne git o yanlışın, düzelt o yanlışı. Senden beklenenin bu olduğunu kavrayamamış olmana şaşıyorum. Ya da beceriksiz kılıçtan nasıl bir zevk aldığını merak ediyorum. Haldun şaşkınlık içinde kaldı. Ne yapacağını şaşırdı. Perize'nin böyle bir konuşma yapabileceğini hiç aklından geçirmemişti. Böyle diklenmeleri sadece Cavidan'da görmüş ve onun azarlayan üslubuna karşı çıkacak gücünün eksikliğini içine sindirebilmişti. Perize'yi böyle bir anlayışla hoş görmesi beklenemezdi. Perize de beklemiyordu. Sonunda ikisini de şaşırtan bir durum ortaya çıktı. Haldun kitabı alarak bir iskemleye oturdu ve Evren Paşa'nın anılarını okumaya başladı. Birkaç sayfa okumuş, gerisini getirmek yerine hiç umulmayan bir hızla Perize'nin söylediklerine dönerek sarsıldığını yeniden hissetmişti. Bir çöküntü yaşar gibiydi. Suat bir zamanlar Haldun'un öncülük ettiği hareketin başarısız oluşunun altını çizen satırları bilhassa görmeleri için iki defa çizmişti. Haldun bunun isyanını dillendirmek istedi. Benim sosyalizmi nasıl idrak ettiğimi kavrayabildiklerini sanmıyorum. Bunun suçunu bana yükleyerek işin içinden çıkamazlar. Sorumluluğu olan her sosyalist bilir ki benim tahlilimin isabetinde sağlam bir idrak gücü vardır. Perize şaşırdı, sustu. Cavidan haklıydı. Haldun hakikaten narsisti. Yaşananlar gerçekte Haldun'u hedef almamış ama ortaya konulanlar sonuçta Haldun'un yanlışlıklarının sergilenmesine vesile olmuştu. İşte hazmedilemeyen şey buydu. O gece Suat olayı gerçek düzeyinde tartışmayı başlatmıştı. Devlet kapitalizmi, ülkedeki yönetim sistemini tanımlayan bir ifadedir. Unsurlarının tümünü içerir. İhtiyacı olmayanlarının da tümünü dışlar. Eskiler buna, efradını cami, ayyarını mani derlerdi. Kavramın anlamı açıktır. Tıpkı sosyalizm gibi, kapitalizm gibi, komünizm gibi manası hemen anlaşılan ifadedir. Haldun fırsatı yakalamıştı. Giriş güzel. Bu fırsatın sonunu getirmeye niyetliydi. Söylediklerin doğru. Bu kelimeler söylendiğinde veya yazıldığında dinleyenler veya okuyanlar ne denildiğini hemen kavrarlar. Ama sosyal hukuk devleti dersen bunun ne anlama geldiği anlaşılmaz. Haldun bu açıklamaları yaparken dinleyenlerin gözlerine bakıyor ve zihnindeki derinlikleri aynen aktarmanın tadına varıyordu. Suat'ın üzerine geldiğinde durdu. Suat tartışmanın dışına çıkmış gibiydi ve belli ki Haldun'u dinlemiyordu. Bakışları Perize'nin üzerinde yoğunlaşmıştı. Mutlu bir tebessüm dudaklarına yerleşmiş ve heyecanlarını tahrik eden bu manzaranın hakkını vermeye niyetlenmişti. Birden sesinin tonunu değiştirdi. Kısacası sosyal hukuk devleti bir aldatmaca deyimidir. Körlerin fili tanımlamasına benzer. Suat'ı kendine getirmek için müdahale etti. İşin şark kurnazlığıdır, öyle değil mi? Sözlerinin muhatabı Suat'tı. Yönelttiği soru gerçekte bir sosyalizm tartışmasına derinlik kazandırmak değil, Perize'nin üzerinde yoğunlaşan bakışlarını çekmek arzusuydu. Bu arzuyu karşılaması gerekiyordu. Suat isteksiz bir dönüşle soruyu üstlendi. 27 Mayıs'ın sosyalist hevesi ve tanımları yoktu. Askeri ihtilalcilerin en büyük zaafı aydın düşkünlüğüdür. Kendilerini yetiştirmek yerine aydın şöhretinin büyüsüne kapılıp düzenleme yaparlar. 27 Mayısçıların düştüğü ilk tuzak buydu. Anayasadan devletçilik çıkarılınca kendilerine solcu diyen aydınları susturmak için sosyal hukuk devletini getirdiler. Suat da konuşurken gözlerini dinleyenler üzerinde gezdiriyordu. O da bakışlarını yoğunlaştırınca Haldun'un kendisini dinlemediğini gördü. Haldun da sert ve sorguya çeken duygularla Perize'ye bakıyordu. Suat fırsatı kaçırmadı. Haldun'un uyku hapı dediği emperyalizmin ülkeye sokulması böyle başlamıştır. Haldun irkildi. Suat ilk kez kendisini muhatap alıyordu. Doğrudan muhatap olmanın riskini yüklenmek istemedi. Geçmişte de böyle tartışmaların içinde olmuş ve karşısındakileri ikna edebilecek noktaları hep geçiştirmeye yeğlemişti. O günün koşullarında yapılabilenlerin sınırlılığını sorumluluk olarak değil, talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Suat kaldığı yerden devam etmek istedi. Haldun'un geçiştirici cevaplarını fırsat bilmiş ve Perize'yi rahatça seyredebileceği bir konuma geçerek ciddi tartışmalara hazır olduğunu hissettirmek istemişti. Düzene sığınan bir sol, varlık koşulunu kaybeder. Haldun asıl şimdi irkildi. Bu sözü yıllar önce kendisi kullanmış ve Cavidan'ın hızlı mücadelesinin arkasında yer alarak büyük destek vermişti. Şimdi Cavidan'ın bütün bunlardan vazgeçerek bir kapitalist gibi davranmasını anlamıyordu. Haldun için Cavidan artık burjuva yasalarına hapsolmuş birisiydi. Perize Haldun'un içine düştüğü durumun baskısını fark etti. Sevdiği adamın böyle kıvranarak acı çekmesini istemiyordu. Hele Cavidan'ın eski solcu günlerinin hatırasına sığınarak savunmalar getirmesini ağır bir yük gibi taşımasından rahatsızdı. Suat'ın gözlerinin içine bakarak Haldun'a arka çıktı. Sosyalizmi hep mücadele olarak algılarsanız savaşa son verecek gücünüz kalmaz. Meselenin barış getiren değerlerini görmüyorsunuz. Bu kadar büyük bir zaafı nasıl oluyor da bu kadar ısrarla sürdürüyorsunuz? Haldun'un koluna girdi, başını omzuna dayadı. Haldun'un büyük cesaret gösterip Perize'yi arkadaşlarının yanına getirmesine mutlu olmuştu. Her zaman bu tür toplantılarda Perize'yi sadece susan ve hizmet eden biri görmek istemesine alışmıştı. Şimdi bu çemberi kıracak fırsatı bulmuştu ve sonuna kadar kullanacaktı. Gerekirse her konuyu Haldun'dan bağımsız biri gibi savunacak ve tartışacaktı. Bu gücünü fark etmelerini istiyordu. İçinde bir başka sıcaklık daha hissetti. Suat'ın sürekli kendini seyreden ve kendine karşı fırsat arayan davranışından hoşlanmıştı. Bu fırsatın üzerine gidebilirdi. Gitti de. Önemli olan ideolojinin haysiyetidir. Düzenin yasalarına hapsolan kim olursa olsun, ideolojinin benimsediği anlamda hukukun ve adaletin savunucusu olamaz. Liberal veya komünist fark etmez. Her ikisi de böyle bir noktada haysiyet savaşı veremez hale gelir. Bir ideolojinin utancı budur. Suat'ın gözlerinin içine baktı. Onu muhatap alan bir üslupla uzun ve sevdalı seyirlerin hesabını soracak tavırlar takındı. Türkiye 12 Mart'ta ağır infazlar, hatta imhalar yaşadı. Yurt dışına kaçanlar kurtuldular ama vicdanlarında çöktüler, sindiler. Ülkeye döndüklerinde artık hiçbiri kaldığı yerden başlayacak güven ve cesareti veremiyordu. Çünkü yaşamlarının bozulmasını istemeyen bir egoizm başlamıştı. Suat sevinçli bakışlarla gözlerini bir Perize'nin, bir Haldun'un üzerinde gezdiriyordu. Perize'nin söyledikleri artık bir durum tartışması olmaktan çıkmış, Haldun'un geçmişten getirdiği sıkıntılı durumun tespitine dönmüştü. Perize'nin sanki Haldun'dan intikam alıyormuş gibi konuşmasından mutluydu. Haldun şaşkındı. Perize'nin bu kadar detay zenginliği taşıyan bir tartışma disiplinine nasıl kavuştuğunu anlamakta zorlandı. Perize tutulamayacak noktadaydı. Tekrar Neylan'la sohbet günlerine döndü ve o günlerin kazandırdıklarıyla tartışmasını sürdürmek istedi. Aslında 12 Eylül ve 12 Mart çelişkisinde sosyalizmi tartışmaktan çok Haldun'u bu kurt sürüsünün elinden almak istiyordu. Haldun'u artık eski solcu gediklisi gibi görmüyor ve mutlaka savunulması gereken bir sevgili gibi kucaklıyordu. Sosyalist mücadelenin iki zaafı vardı. Birincisi 12 Mart'ta demokrasi mücadelesi vermeyişidir. İkincisi 12 Eylül'de bu hatadan ders çıkaracak olgunluğa ulaşamamış olmasıdır. Tekrar Haldun'a döndü. Tekrar onu kucakladı. Artık böyle sofralara çağrılışının şükranını dillendirecek gücü yakalamıştı. O tarihlerde Haldun'un disiplinlerini hiçbiriniz inkar edemezsiniz. Müfit'e döndü. Neden susuyorsun? Hafızan mı, cesaretin mi bir zaafı tekrarlıyor? Cevap beklemeden Suat'a döndü. Bugün sosyalist mücadele için önerdiklerinizi bir daha gözden geçirin. İddialı cümlelerle meseleyi tartışıyorsunuz ama özündeki eksikliği fark etmediğinizi görüyorum. Suat kaykıldığı koltuktan doğruldu. Bir savunmaya hazırlıklı görünmek isterken Perize üzerine yürüdü. Demokrasi mücadelesi veremeyen bir sosyalist iddia hiçbir kesime güven veremez. Suat hem Perize'ye bir cevap vermek hem de Haldun'u Perize'nin gözünden düşürmek istedi. Bir alaycı üslup içinde sesini yükseltti. Durumu tam kavrayamamış olabilirsiniz. Belki de sizin bu bahislere merakınızı ve yatkınlığınızı istemeyen bir yasaklama içinde kıstırılmıştınız. Perize masadaki şişeden kadeye viski koydu. Büyük kasenin içinde duran küp buzları avuçlayıp kadehin içine boşalttı. İlk yudumu kendisi aldı ve kadehi Haldun'un önüne sürdü. Söylediklerindeki derinlik ve güven artmıştı. Öteki rejimlerde de benzer sıkıntılar yaşandı. Monarşileri hatırlayın. Oligarşilerin macerasını düşünün. Hatta hain diktatörlüklere bakın. Hepsinde keskin bir keramet telkini görürsünüz. İktidarı elde tutanlar kendilerini sanki bir ilahmış gibi görürler ve savunurlar. Sizde de bu zaaf var. Sosyalizm maskesi taşıyorsunuz ama demokrasinin rahatlığına yönelik tek sorumluluk üstlenmiyorsunuz. Haldun sıkıntılar içinde Perize'nin önüne koyduğu kadehi bir dikişte bitirmişti. Perize uzanıp boş kadehi aldı. Yeniden doldurdu. Yeniden küp buzları avuçlayıp kadehe koydu. Islak elini kızıl saçlarının uçlarında gezdirip serinledi. Yine kadehin ilk yudumunu içti ve Haldun'a uzattı. Artık tartışmayı sonuçlandırmak istiyordu. Demokrasiyi savunmadan sosyalist ideolojiyi gerçekleştirmek isteyen her hareket sadece bir ucube teorinin kölesi olur. Böyle teşebbüsleri bastırmak isteyenlerin darbesi de ucube şeyler getirmekten öteye geçemez. Ayağa kalktı. Gitmek zamanı geldiğini belirtmek istiyordu. Haldun'un gözlerine baktı. Bakışı sert ve davetkardı. Haldun da ayağa kalktı. Perize Haldun'un koluna girip son sözünü tebliğ etti. Haldun'un her iki darbede de vermek istediği mesaj buydu. Şimdi Haldun'dan da intikam alma sırası gelmişti. Bunu da kullandı. Bugün Haldun'un talihsizliği, o günkü savunmalarını gazetesine sergileyecek rahatlığı olmayışıdır. Son cümle masaya bomba gibi düştü. Perize ilk kez Cavidan'ı muhatap almış ve onu hırpalamak istemişti. Haldun tek cümle edemedi. Sadece Perize'nin gözlerine takılıp kaldı. Perize çantasını açtı, otomobilin anahtarını Haldun'a uzattı. Tam kapının önüne park ettim, lütfen sen kullan. Haldun otomobilin kapısını açtı, Perize'nin bilmesine fırsat vermeden duygularını belirtmek istedi. Bir afettim bu gece, böyle bir derinliğin olduğunu hiç fark etmemişim. Perize Haldun'un elini tuttu, sesinde özlem ve şükran birlikteydi. Aptal, sana delicesine aşık olduğumu da fark etmiyorsun. Uzanıp Haldun'un şakaklarını öptü. Dünya bir yana, sen bir yana tatlım. Çığlığın sesi duyarsızdır. Sevinci de, acıyı da tadamazsınız. Haldun çığlık çığlığa uyandı. Hiç böyle yapmazdı ama. Cavidan gecenin yarısında gelen telefonla korkuya kapılmış ve Haldun'u sert bir silkelemeyle uyandırmıştı. Hemen yola çıkıyorsun. Yarın seni tutuklayacaklarmış. Babam bir yerden duymuş. Haldun gerisini hatırlamak istemedi. O günlerin acılı hatıralarını mümkün olduğu kadar zihninden uzak tutmaya çalışıyor ama her seferinde bir kabusun gece baskını gibi acılı maceraların ağına düşüyordu. Perize derin bir uykuya dalmış ve yatağın ortasında avuç içi kadar küçük ve şefkat bekleyen çocuklar gibi büzülmüştü. Sessizlik içinde çevreye güvenilir bir rahatlık ve sakin bir gurur veriyordu. Haldun kendini rahat hissettiğini söylediği bu otele Perize'yi sık sık getiriyor ve Cavidan'ın görmezlikten geldiği bu küçük kaçamaklarda geçmişin ruh tahlillerinden kendini kurtarmaya çalışıyordu. Haldun denize bakan pencereden dışarısını seyrediyordu. Sabahın ilk ışıkları boyatmış, odaya ince çizgiler halinde sarıların, pembelerin iç içe girdiği bir şafak saltanatı sızmıştı. Perize'yi uyandırmak istemedi. Hala çocuk sükuneti içinde uyuyordu, çıplaktı. Teni dinlenmiş, yeni bir arzuyu demlemiş gibi buharlıydı. Haldun sakin bir sezişle seyretti. "Severim bu kızın bu halini," deyip güldü. Yavaşça balkona çıktı. Deniz engin ve sadeydi. Yıllar öncesinin heyecanlı kaçış telaşında gençliğinin bütün değerlerinin sarsıldığını görmüş, zar zor sığınabildiği bir çatananın sintinesinde denizin renklerini düşünüp avunacağı bir oyuncak bulmuş çocuk gibi sevinmişti. O günlere dönmek istemiyor ancak çevresinde olup bitenler onu sürekli gençlik günlerinin maceralı ve mağlup yıllarına götürüyordu. Sosyalist devrim iddiasının eski tüfekleriyle sohbetlerini hatırlamak Haldun'un vazgeçemediği iptilasıydı. Bunu bir acı gibi hissediyor, sonra ayıplı günlerin örtülmesi için hatırlanır bir gurur gibi takdimine özen gösteriyordu. O ayıp ve gurur çelişkisi hiç de sırası değilken gelip Haldun'u bu sakin sahil otelinin odasında hem de sevgilisinin en cömert olduğu gecenin ortasında bulmuştu. Arkadaşlarının topluca tartışma geleneği olmadığı için birinin mutlaka olayları yönlendirmesi gerekiyordu. Suat'ın zaman zaman Haldun'u sıygıya çeken hafif müstehsi, bazen ukala, çok kere yönlendirici ve nadiren kavgacı konuşmaları toplantıya katılanları etkilemiş ve Haldun'un söyledikleri dışında alternatif görüşlerin önemini ortaya koymuştu. Sahil hızla aydınlanıyordu. Sarılı pembeli şafak baskını yerini grilerin ve koyu mavilerin aydınlanacağı yeni bir ihtişamın paletine bırakmıştı. Haldun o geceyi unutamayacağını biliyordu. O gecenin derinliğinde gizlemek istediği bütün duyguları vardı. Cavidan'ı tanıdığı gecenin lezzeti, ona aşık olan olgun yaşının heyecanları, birlikte mücadele vermenin gururu, sanki bir şayak abani gibi serin sabahın rüzgarında Haldun'u sarmalamıştı. Bütün bu hazlar ve gururlar içinde geriye dönmek istedi. Perize derin uykunun sükunetinde sabahın ilk ışıklarından hala habersizdi. Belki yorgun, belki hissiz, belki ürkek, belki de korkaktı. Ne olacağını kestiremediği dönemlerde Haldun'un yol göstericiliğine sığınıyor, beklenen huzurun gelmediğini görünce tartışmasız bir itaatle her şeye boyun eğiyordu. Bu aslında Haldun'un kendisinden beklediği ve istediği teslimiyetti. Haldun bu teslimiyeti seyretti. Deniz aydınlanmış ve etraf asıl mavinin ilk renklerini sergilerken deniz de asıl güzelliğinin ilk desenlerini suların koynuna serpmişti. Haldun kaçtığı gecenin toplantısından kendini alamadı. Suat yine sert müdahaleyle işin derinliğinden uzak olduğunu ima etmiş ve sosyalist mücadeleyi yanlış zeminde yönetmek suçlamasıyla ciddi bir ithamı ortaya koymuştu. Türkiye'de liberal iktisadın değerlerini küçük burjuva talepleriyle karıştırmayınız. Küçük burjuva reformistlerinin tek hedefi vardır. Asker veya sivil bürokrasinin ardına sığınıp demokratik devrim savunmasıyla kendilerini güçlendirmek. Bunun büyük kısmını da başarmışlardır. Onların başarısında bizlerin gerçek sosyalist devrimi savunacak bilgimizin ve tecrübemizin olmayışı yatar. Suat'ın itirazı temelde haklıydı. Haldun artık geçmişteki hataları daha adil bir zihinle tahlil edebiliyor ve hatalarını kendine itiraf eden cesaret içinde oluyordu. Kendi kendine tekrarladı. Suat haklıydı be birader. Türkiye demokratik devrimi tamamlamış değildi ama geniş ölçüde başarılı olmuş ve önemli mesafeler almıştı. Asıl önemli olan sosyalist devrimin başarıya ulaştırılmasıydı. Rusya bu mücadelenin örnek ülkesiydi. İkinci Dünya Savaşı'nda faşizmin yenilmesindeki ve demokrasi güçlerinin zaferindeki etkinliği Rusya'ya önemli bir prestij kazandırmış, ulusal kurtuluş mücadelelerinde kapitalizmden sosyalizme geçişin belki de çağını açmıştı. Haldun buna hamurun mayalanması diyordu. Devrimci mücadelenin başlamasında ve gelişmesinde 27 Mayıs ihtilalinin getirdiği özgürlükçü ortamın rolünü biliyor. Ancak 12 Mart darbesinin ağır tokadını da hatırında tutuyordu. Mücadele birdenbire karşıt iki iddianın çatışmasına dönüşmüş ve hedefi kaybetmek tehlikesi yaratmıştı. Açıkçası sosyalist iddia yeni bir müdahaleye gebe kalmıştı. Haldun bu gidişatı başlangıçta fark etmemiş, Cavidan'ın örseleyen eleştirileriyle gerçeği görmüştü. 27 Mayıs ihtilalinin getirdiği devrimci mücadele çok kısa süre içinde sosyalist bir kimliğe bürünmüş ve adım adım ilerlemek yerine koşarken tökezleyen çocuk durumuna düşmüştü. Haldun 12 Eylül darbesini Türkiye'nin daha hafif bir silkelenmeyle geçiştirebileceğine inanmıştı. Rusya'da reel sosyalizmin çöküşü ve Sovyetler Birliği'nin dağılışı 12 Eylül'ün daha tahripkar olmasına yol açmıştı. İnancı buydu. Sosyalist mücadele kapitalizmin karşısında yine diz çökmüştü. Suat'ın son gece tartışmada işaret ettiği gerçeği şimdi kabul ediyordu. Kapitalizm, bilimsel teknik gelişmelere sırtını dayayıp mücadele vermiş, kültür varlığının zenginliğini kullanarak sosyalizmi gerçekten zor duruma itmişti. Yıllar yılı sosyalizmi insanlığın nihai hedefi gibi göstermiş ve bunun savunmasından gurur duymuştu. Şimdi hedefin hızla uzaklaştığını görmüş ve yıkılmıştı. Hedef uzaklaşınca mücadelenin aslanları dediği kadronun da çöktüğünü fark etmişti. İşin gerçeğinin farklı olduğunu biliyordu. Suat'ın söyledikleri zaman içinde daima haklı çıkmış ve Cavidan'ın eleştirilerindeki isabet anlam kazanmıştı. Perize Haldun'un bakışlarındaki ıslak titreyişe dayanamazdı. Hemen başını tutup göğsüne dayamış ve şefkatli bir anne muhabbetiyle ağlamasını önlemek istemişti. Sakın ağlama, dayanamam. Sözlerinin boşlukta kaldığını gördü. Haldun'un gözleri nemlenmiş, dünyayı gür bir şelalenin gerisinden seyrediyormuş gibi ürpermişti. Perize'nin gözleri artık nefti bir çağla yandı. Sesine yansıtmadığı o hüzünlü idrakın perdesini yırttı. Her mücadelenin içinde talihsizlik yaşanabilir. Bu senin eksikliğin ya da suçun değil. Kimse seni bu sonuçlarla yargılayamaz. Haldun ince bir sesle gerçeği itiraf etmişti. Kendini ispatlayacak gücünü denemek istedi. Çöküşün böyle ayıplısını hiç düşünememiştim. Perize titredi. Elini Haldun'un omuzuna koydu. Samson'un saçlarını okşayan bir Dalila gibi güç vermenin sıcaklığını hissettirdi. Yatak hala sıcak. Gel, üşümüşsün. Haldun uysal bir çocuk gibi Perize'nin kendisini yatağa götürmesine izin verdi. Yan yana oturdular. Perize'nin iri neftiği gözlerinde şimdi sakin bir şefkat vardı. Haldun uzun uzun bu şefkati seyretti. Haz duyabileceği bütün değerler elinden alınmış gibi acılıydı. Birden karşısına Cavidan'ın sureti gelmiş ve Perize'nin şefkatli seyredişlerini sürekli azarlayan bir mubassır hiddetine çevirmişti. Hala sert lisanını koruyor ve Haldun'a fark etmediği gerçeğini söylüyordu. Devrimin özünü kavrayamamıştın. Kimsenin suçu yok düştüğün bu durumda. Haldun hırslı bir bakışla Cavidan'ın suretini kovdu. Tekrar Perize'nin iri neftilerindeki sükunete döndü. Yüzünü avuçladı. Perize güvendirici bir cesaret kazandırmak istemiş ve inanmasa bile bir ihtimal olarak düşündüklerini Haldun'u silkeleyecek sertlikle söylemişti. Bu kadar çabuk yıkılamazsın. Diz çöktüğünü görmek kanıma dokunuyor. Haydi, diklen ve yine eski günlerdeki gibi sesini yükselt. Gurur duyduğum adamı yenik görmek beni çökertir. Haldun hatıraların tesirinden sıyrıldı. Karşısında diri ve istekli bir Perize vardı. Gözlerinde diri ve istekli bir nimet gülüyordu. O da güldü. Hala sıcaksın değil mi Perize? Mevsim sıcaktı. Döşek sıcaktı. Perize ummadığı anda hiç beklemediği teklifin ayıbıyla utandı. Serin bir rüzgarı tenine giymiş gibi ürperdi. Acılı bir çöküşten sevinçli bir hazın hevesine böyle hızla geçebilen birisini hayretle seyretti. Biliyor musun Haldun, benim gibi dostların da senin dengeni tartışmaya başlarlarsa her seferinde Cavidan haklı çıkar. Haldun Cavidan'ı koruyan bir diklenmenin hazını tatmak istedi. Perize fırsat vermeden sözlerini tamamladı. O her zaman senin kıyametini koparan mazeret olmuştur. 7. Bölüm. Gece yorgun, gün ıssız, şafak bitkin ışıyor. Müphem bir seziş gibi ayartıyor zamanı. Ömer Fikret. Geniş bahçenin tam ortasına yerleştirilmiş giriş kapısı yarı aydınlıktı. Girişin iki yanına dikilmiş iri lambalar birden parladı. Gür ışıklar kaldırımlardan köşkün sahanlığına uzayan geniş alanı aydınlattı. Nemika bahçe kapısını itti. Hızlı adımlarla köşke yürüdü. Aynı hızla çıktı basamakları. Geniş sahanlıkta bir süre bekledi. Tepeden sarkan ışık altında küçük bir daire gibi mermerlerin üzerine düşmüş gölgesine baktı. Gerçek yaşamda bu kadar küçülmüş biri olmanın acısıyla telaşlandı. Birkaç adım gerileyip evin geniş kapısını seyretti. Talihine açılacak fırsat koridorunun önündeymiş gibi heyecan ve zevk duydu. Kapı ardına kadar açıldı. Şahin Bey akşamın rahat kıyafeti içindeydi. Kapının kenarında kendini bekleyen Nemika'yı kucakladı, yanağından öptü, içeri girmesi için yol açtı. ''Hoş geldin.'' Teşekkür ederim. Nemika'yı alıp salonun oturma bölümüne doğru yönlendirdi. Günün nasıl geçti? Nemika rapor veren bir muhbir gibi görünmek istemedi. Anlatımına duygularının yön verdiği ince tarifler koymak istedi. Çok zeki olması beni korkutmuyor. Ama bu zekayı saf bir zihin içinde gizlemeye çalışmasından ürktüm. İhmal edilecek birisi olmadığını fark ettiğinize eminim. Şahin Bey böyle itirazlı cümlelerden hoşlanan birisi değildi ama gerçeği yansıtan her cümle ne kadar tehlikeli mana ve ihtimal taşısa bile tartışmaktan zevk alırdı. Aynı anda iki erkeği idare edecek bir kadının ne kadar güçlü olması gerektiğini biliyor musun? Nemika üzerindeki ceketi çıkardı ve gelişi güzel fırlattı. Çok şık ve derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti. Kaç erkek olması önemli değil. Hepsinin tek bir kadına karşı olmaları yeterli. Her biri cesaretime heyecan ve hiddet katıyor.